3. Bölüm Laplace'ın Şeytanı. Kuantum mekaniği konusunda çok çalışmak gerekir. Ama içimden bir ses bana bunun her şeyin çözümü olmadığını söylüyor. Bu teoriyle birçok şey açıklanıyor. Ama hala onun sırrını çözebilmiş değiliz. Ben yine de onun zar atıp kumar oynadığını hiç mi hiç sanmıyorum. Albert Einstein, fizikçi, 20. yüzyıl. Belli ki Tanrı yalnızca zar atmakla kalmıyor, ayrıca gözleri kapalı oynuyor ve ara sıra da zarları görülemeyecek yerlere atıyor. Stephen Hawking, fizikçi, 21. yüzyıl. 25. bölüm. Kane Jasper'ı görünce çok rahatladı. Sonunda bu karabasandan kurtulabilecekti. Artık her şeyin yoluna gireceğini düşünüyordu. Jasper ne yapılması gerektiğini biliyordu. Onu bu karanlıktan çıkarıp aklını başına getirebilecekti. Jasper da aynı şeyleri yaşamıştı. O yolunu biliyordu. Jasper ayağa kalkınca Kane ikizini sıkıca kucakladı. "Seni görmek ne kadar güzel tahmin edemezsin," dedi Kane onu kolları arasına tutarak. "Aslında edebilirim," dedi Jasper kulağına. "Hoş geldin Kintincin." Hafifçe kardeşinin omzuna vurdu ve ayrılıp oturdular. Kane kardeşinin tam karşısına yerleşti. Nava onun yanına oturdu. Doc da Jasper'ın yanına geçti. Kane konuşmaya başlayamadan yanlarına garson geldi. Susadıklarından değil de ondan kurtulmak istediklerinden hemen içecek bir şeyler ısmarladılar. Garson uzaklaşır uzaklaşmaz Jasper Nava'ya döndü. "Merak etme, burada ajan yok, güvendeyiz." İleri eğilip fısıldadı. "Yakında gelecekler ama David'i bilmesi gerekenleri anlatacak kadar zamanımız var Zargarfar." Nava Kane'e sorgulayarak baktı. "Merak etme," dedi Kane birden kendini sorgulayarak. Bu alayın başından beri bir tek Jasper'ın kendine yardım edebileceğine inanmışken şimdi kardeşinin gözlerindeki o çılgın bakışı görünce artık o kadar emin değildi. Ama yine de denemek zorundaydı. "Jasper, ben..." "David, özür dilerim ama sana duymak istediğin şeyi söyleyecek değilim. Bunların hepsi," dedi kollarını açıp her şeyi göstererek, "gerçek. Son 24 saattir başına gelenler de öyle. Biliyorum, çılgınca geliyor ama diğer tarafa geçince anlayacaksın." "Nasıl olabilir?" Kane'in dili damağı kurudu. "Yani Laplace'ın şeytanı da mı gerçek?" "Hem evet hem hayır," dedi Jasper. Kane hayal kırıklığına uğramıştı. Jasper bir konuda haklıydı. Kane'in duymak istediklerini söylemiyordu. Gözlerini kapayıp şakaklarını ovuşturmaya başladı. Bu bir işe yaramıyordu. Buradan çıkması gerekiyordu, uyanması gerekiyordu. Bir ses duyunca gözlerini açtı. Jasper masayı yumruklamıştı. Barda oturan birkaç kişi ne olduğunu görmek için o yana bakıyordu. Nava çok kızmış, Doc ise şaşırmıştı. "David, dinlemen gerekiyor. Zihnini açık tut. Bana 10 dakika ver. Eğer 10 dakika sonra hala deli olduğumu düşünüyorsan ya da deli olduğunu, o zaman istediğini yapabilirsin. Ama bana zaman ver de açıklayayım." Kane karşı koymak istedi ama kardeşinin yakarır gibi bakan gözlerinin içine bakınca ona bir fırsat tanımaya karar verdi. "Tamam," dedi ve Doktor Cameron deneysel ilaçlarını almaya başladığından beri başına gelen her şeyin gerçek olabileceği ihtimalini düşünmeye çalıştı. Tam o sırada garson içeceklerle geldi. İkizler birer kola istemişler, Nava bir Red Bull almıştı. Doc ise kahve içiyordu. Kane ilaçlarını alacak başka bir fırsatı olup olmayacağını bilmediği için hapını içti hemen. "Peki," dedi Jasper garson uzaklaşınca. "Bana Laplace'ın şeytanı gerçek mi diye sordun. Ben de hem evet hem de hayır dedim. Bir an için cevabın evet olduğunu varsayalım ve sen Laplace'ın şeytanının hayata gelmiş hali ol." "Eğer öyle olsaydı," dedi Kane, "o zaman her şeyi bilirdim. Ama bilmiyorum." "Ama her şeyi bilseydin o zaman geleceği görebilirdin, değil mi?" "Evet ama Heisenberg kanıtladı ya." "Heisenberg'in canı cehenneme," dedi Jasper elini sallayarak. "Biraz sonra dönerim o konuya. İlk önce bu soruya cevap ver. Eğer sen Laplace'ın şeytanı olsaydın ve her şeyi bilseydin o zaman geleceği görebilirdin, değil mi?" "Evet," dedi Kane sıkılarak. "Ama her şeyi bilsem bile bunu algılamam gerekirdi beynimle ve bu da imkansız." "Doğru," dedi Jasper gülümseyerek. "Ama bu imkansızsa ben nasıl Laplace'ın şeytanı olabilirim ki?" "Çünkü bu bilgileri algılaman gerekmiyor. Sadece bilgiye ulaşman gerekiyor. Şöyle düşün, eğer yalnızca Japonca konuşan biriyle konuşmak istesen ne yapardın Kıntınvın?" "Ne bileyim, Japonca İngilizce bir sözlük kullanırdım herhalde ya da bir çevirmen tutardım." "Aynen öyle," dedi Jasper. "Eğer düşüncelerini Japonca'ya çevirebilecek bir şey bulabilirsen o zaman Japonca konuşman gerekmezdi. Böyle bir araç bulabilirsen tabii ki. Yani bilginin algılanması işini bir kişiye ya da sözlük gibi bir şeye yüklerdin." "Tamam," dedi Kane biraz tereddüt ederek. "Ama ne anlatmaya çalıştığını anlamıyorum. Bir dili konuşmakla tüm evrendeki bilgileri algılamayı nasıl birbirine benzetiyorsun anlamıyorum." "Neden sen benten?" diye sordu Jasper. "Çünkü bu bilgilere ulaşabilsem bile bu evrende ister insan olsun ister makina bu kadar bilgiyi işleyecek bir zeka gücü yok." "İşte burada yanılıyorsun," dedi Jasper. "Var." "Neymiş bu?" "Toplu bilinçaltı." Kane ne dediğini anlamaya çalışırken kardeşine baktı. Üniversitede 1990'larda Alman bir psikolog olan Carl Jung'un toplu bilinçaltı ile ilgili bir teorisi olduğunu okuduğunu hatırlıyordu. Ama ayrıntıları aklında kalmamıştı. Jasper kardeşinin yüzündeki ifadeyi görünce açıklamayı sürdürdü. Daha yavaş anlatayım. Bilinç dediğimiz şey bir aracıdır. Çoğu insan günde en az 8 saat uyur. Yani hayatımızın üçte birini bilinçsiz bir durumda geçiririz. Jung bilincin en azından bir kısmının bilinçaltı tarafından yönetildiğine ve etkilendiğine inanıyordu. Jung bilinçaltını üçe ayırdı. İlk olarak istediğin zaman hatırlayabileceğin kişisel hatıralar vardır. Örneğin ilkokul 4'teki öğretmenin adı gibi. Bunu hemen hatırlamayabilirsin. Ama kendini zorlarsan bir şekilde bilinçaltından çekip çıkarıp bulursun. Uzun dönem hafıza. Aynen öyle MTR, dedi Jasper başını sallayarak. İkincisi, istendiğinde hatırlanamayan kişisel hatıralardır. Bunlar bir zamanlar bildiğin ve artık hatırlayamadığın ya da bastırdığın bir çocukluk travmasıdır. Bu hatıralarda bir zamanlar belli bir şekilde bilincindeydi. Ama bir nedenden dolayı artık o kadar derine gömülmüşler ki bunları hatırlayamazsın. Üçüncüsü ise toplu bilinçaltı. Buradaki bilgiler asla bilinçli olamaz. Çünkü hiçbir zaman bilincinde var olmamışlardır. Aslında özünde toplu bilinçaltında kaynağı belli olmayan bilgiler vardır zırkırtır. Ne gibi? Diye sordu Nava. Yeni doğan bir bebek annesinin göğsünü nasıl emeceğini bilir ya da aç olduğunda ağlamayı. Yavru bir hayvan doğduktan birkaç saniye sonra ilk adımını atabilir. Balığın yumurtaları kırıldığında yavruları yüzmeyi bilir. Bunun gibi birçok şey sayılabilir. Doğadaki tüm canlıların karmaşık fiziksel becerileri, kendileri ve dünya hakkında bildikleri vardır. Ama bunun kaynağının ne olduğu belli değildir. Kane kaşlarını çattı. Ama bu bilgiler DNA'mızda kayıtlı değil miydi zaten? Biyologlara göre öyle ama fizikçilere göre değil. Şimdiye kadar hiçbir biyolog bu bilgilerin nereden geldiği sorusuna bir yanıt bulamadı. Ne dediğini anlayabildiğimden pek emin değilim. Şu şekilde düşün. Evrendeki tüm canlılar tek hücreli bir canlıdan evrimle oluştuğuna göre bu bilgilerin kodlanmadan önce öğrenilmesi gerekiyordu. Ağlamayı öğrenmesi gereken bir ilk bebek vardı ya da yürümeyi öğrenmesi gereken ilk yavru. Ama biyologlara göre öğrenilen becerilerimiz bizden sonra doğacaklara doğrudan aktarılamıyor. Peki, dedi Kane, diyelim ki biyologlar bunu açıklayamıyor. Peki fizikçiler nasıl açıklıyor? Birçok fizikçi ve psikolog canlıların içsel bilgilerinin bilinçli zihinde oluştuğuna inanıyor. Ama bir tek kendi zihinlerinde değil. Jasper devam etmeden bir yudum kola içti. Çağdaş fiziğe göre madde zamanda ve uzayda belirli bir noktada olarak değil dalgalar olarak var olur. Biliyorsun değil mi? Kane'in başı dönüyordu. Tam olarak bilmiyorum. Jasper iç geçirdi. Eğer istatistik yerine fizik okusaydın her şeyi daha kolay anlayacaktın. 8 yıl önce ne okuyacağımı seçerken böyle bir konuşmayı yapacağımı öngöremezdim herhalde. Aslında öngörebilirdin ama bunu sonra anlatırım. Ne diyordum ben? Hiçbir şey zamanda ve uzayda belli bir noktada var olamaz demiştin. Tamam zambamlam, dedi Jasper. 1900'lerin başına kadar herkes 1687'de yazılan Principia'ya göre Isaac Newton'ın ortaya koyduğu klasik fizik kurallarına inanıyordu. Fiziğin en önemli öğretileri Newton'ın hareket kurallarıydı. Ona göre cisimlerin hareketleri onlara nasıl bir güç uygulandığına bağlıydı. Bu kurallar ve yasalar dahilinde gezegenlerin yörüngelerinden tut da arabaların nasıl çalıştığına kadar her şey açıklanıyordu. Özünde Newton, Tanrı'nın evreni değişmez bir takım kurallar çerçevesinde belirli bir planla ortaya koyduğuna inanıyordu. Bu inanış topluma da yayıldı ve kapitalizm yayıldı. Böylece dünya arz talep kurallarına boyun eğdi adeta. Jasper heyecanlandığı için nutuk çekermiş gibi bir sesle hızla konuşuyordu. Sonra 1905'te Einstein görecelik teorisini ortaya attı. Ona göre de her şey göreceliydi. Einstein Newton'un mutlak olarak var olduğunu saydığı konum, hız, ivme gibi şeylerin başka bir şeye göre göreceli olarak var olduğunu kanıtladı. Dahası zamanın göreceli olduğunu kanıtladı. Şimdi anlayabileceğimiz şekilde anlat Jasper, dedi Kane saatine bakarak. 5 dakikan kaldı. Tamam zambamlam, dedi Jasper, hızlı anlatayım. Einstein iki şey söyledi. Birincisi, ışık hızı nerede olduğuna göre veya ne yaptığına göre değişmiyordu, dedi Jasper bir parmağını kaldırarak. İkincisi, fizik kuralları birbirine göreceli olarak sürekli aynı hızda hareket eden iki gözlemci için de aynıdır, dedi. Yani ikimiz de bir trendeysek ve tren hızlanıyorsa dışarıyı aynı şekilde görürüz. Ama sen trendeysen, ben de rayların yanında duruyorsam, o zaman farklı görürüz. Bu çok basite indirgenmiş bir örnek ama ne demek istediğimi anladın değil mi? Kane Philadelphia'ya giderken gördüğü manzaraları aklından geçiriyordu başını sallarken. Şimdi saniyede 186 bin mil olan ışık hızına yakın bir hızdaki bir rokette gidersem garip bir şey olur. Sana kıyasla benim için zaman yavaşlar. Roketten indiğimde senden genç olurum. Einstein bunu kanıtladığında zamanın bile göreceli olduğunu kanıtladı. Sonra da enerji ve kütlenin içsel olarak bağlantılı olduğunu gösterdi. Bir kütle ne kadar ivme kazanırsa durağan bir kütleye kıyasla daha ağır olacaktır sırtırkır. Bir örnek ver, dedi Ken kardeşini yavaşlatıp düşünebilmek için. Peki, kalkan bir uçakta bedenin koltuğa yapışır değil mi? Sanki birden. Ağırlaşmışsın gibi, dedi Ken ne demek istediğini anlayınca. Aynen öyle. Ama uçak yükselip de hızı azalınca yine normale dönersin. E eşittir mc kare formülü de buradan geliyor. E enerji, m kütle, c ise ışık hızı. C hep aynı olduğuna göre enerji arttıkça kütle de artar demek. Bu yüzden de bir uçaktaysan kalktığında, hızlandığında çevrendeki her şeye oranla daha fazla kinetik enerjin oluyor. Bu nedenle de göreceli olarak sanki ağırlığın da artmış gibi oluyor. Anladım, dedi Ken. Peki bunun dalgalarla ne ilgisi var? Daha önce de söylediğim gibi Newton maddenin zamanda ve uzayda belli bir yeri olduğunu düşünmüştü. Ama Einstein her şeyin göreceli olduğunu gösterdi. Fizikçiler de hiçbir maddenin tam bir konumu ya da tam bir yaşı olmadığını anladılar. Bu da özel görecelik dediğimiz maddenin enerji emilimini ve dağıtımını inceleyen dalın geliştirilmesini sağladı. Bu da tüm maddelerin temel taşları olan temel partiküllerin bulunmasını sağladı. Bunlara da kuark denir. Fizikçiler 12 farklı kuark bulabildiler. Üst, alt, çekici, tuhaf, tavan, taban ve de antipartiküllerini. Dur, dedi Ken elini kaldırarak. Bunlar maddenin temel taşlarının adları mı? Ken, Jasper konuşurken sözünü kesmeyen Doc'a baktı. Kardeşini tamamen keçileri kaçırıp kaçırmadığından emin olmak istiyordu. Doc başını salladı. Doğru söylüyor Yağmur adam. Tamam, dedi Ken şakaklarını sıvazlayarak. Devam et. Peki, 12 farklı kuark olmasına rağmen bizim gerçekliğimizdeki maddelerde bir tek üst ve alt kuarklar var ve kuark benzeri leptonlar. Jasper nefes aldı. Önemli olan kuarkların ve leptonların madde olmadığını anlamaktır. Nedirler? Diye sordu Kane. Enerji. Anladın mı? Kuantum fizikçilerine göre madde aslında yoktur. Klasik fizikçilerin madde sandıkları şey aslında bir takım elementlerin bileşimidir. Onları da atomlar oluşturur. Onları da kuarklar ve leptonlar oluşturur. Yani enerji. Aslında madde enerjidir. Jasper söylediklerini anlamaları için sustu ve sonra devam etti. Şimdi bil bakalım başka ne enerjidir? Kane cevabı bulunca Jasper'ın ne demeye çalıştığını da anladı. Düşünceler. Dedi Kane. Aynen öyle. Tüm bilinçli ve bilinçsiz düşünceler beyinden elektrik sinyalleri yollayan nöronlar tarafından oluşturulur. Anladın mı? Madde enerji ise ve düşünce de enerji ise o zaman tüm madde ve düşünceler birbirine bağlıdır. İlişkilidir. İşte toplu bilinçaltı da bundan gelir. Bu yaşayan, yaşamış ve yaşayacak her canlı tarafından paylaşılan birbirine bağlı bilinçsiz zihindir bir kirpir. Peki, dedi Kane kardeşinin dediklerini anlamaya çalışarak. Diyelim ki toplu bilinçaltının fiziksel bir boyutu olduğunu kabul ettim. Ama bunun zamanı aşabilmesini anlayamadım. Çünkü zaman görecelidir, dedi Jasper. Düşünsene ışık hızından daha hızlı olan tek şey... Düşünce hızı, dedi Kane. Sanki bir bulmacanın son parçasını oturtmuş gibi. Evet, özellikle de bilinçsiz düşünce. Partiküller ışık hızına yaklaştıkça zaman yavaşladığı için duranlara göre bilinçsiz zihnin sonsuz olduğunu söyleyebiliriz. Yani bir anlamda zaman diye bir şey yok. Kane başını salladı. Garip ve deli bir şekilde kardeşinin söyledikleri mantıklıydı. Doc'a baktı aklını yitirmediğinden emin olmak için o da başını sallıyordu. Bunları nasıl akıl ettin diye sordu Doc. Felsefe, dedi gülerek Jasper. Açıklasana, dedi Doc. Tüm doğu dinlerine göre evren enerjidir. Buna kuantum fiziği de kanaat getirdi. Ayrıca herkesin zihninin evrenle bir olduğunu düşünürler. Bu da Jung'un toplu bilinçaltını anımsattı bana. Budistlere göre her şey geçicidir. Bu da dünyadaki bütün acıların kaynağının insanların maddelere ve fikirlere bağlılığından kaynaklandığını ve akan, değişen ve hareket eden evreni kabul etmedikleri için böyle olduğunu düşünmüştü. Budizme göre uzam ve zaman bilinç yansımalarından ibarettir. Budistler objeleri maddeler olarak değil de evrensel bir hareketin içinde var olan dinamik süreçler olarak görürler ve bu da sürekli değişmektedir. Yani maddeyi enerji olarak görüyorlar. Aynen kuantum fiziğinde olduğu gibi. Taoistler de evrenin dinamik döngüsüne inanırlar. Tao yol demektir. Evreni bir enerji sistemi olarak görürler. Buna chi derler ki bu da sürekli değişir ve akar. Buna göre de kişi tüm evrende tek bir elementtir ya da bu enerjinin bir parçası. Doktrinleri Ching'tir, yani değişim kitabı. Buna göre denge ancak Ying ve Yang arasında bir uyum olduğunda sağlanabilir. Bunlar da evrendeki bağlantılı doğal güçlerdir. Bu da kuantum fiziğinde geçer. Çünkü her şey partiküllerden oluşur ve bunları bir arada tutan da subatomik enerjidir. Kane'in aklı iyice karıştı. Ama tüm bu felsefeler binlerce yıllık. Bunları kuantum fiziğinden önce nasıl bilebildiler? Toplu bilinç sayesinde, dedi Jasper. Unutma, zaman yok. Yani düşünce hem ileri hem de geri akabilir. Büyük düşünürler, felsefeciler, bilim adamları hepsinin zamanının ötesinde oldukları söylenir. Çünkü dev adımlar attılar. Bazıları buna deha diyor. Ama deha müthiş bir öngörü değildir de nedir? Anlamıyor musun? Sözde dahiller yalnızca toplu bilincimizi bizden daha iyi görebilenlerdir bir kirpir. Doc derin bir nefes alıp Kane'e baktı. Lokantada kalkmamız gerektiğini işte böyle bildin. Gelecekteki kendinin bilinçaltına erişmiş olmalısın. Kane başını salladı. Bu da fazlaydı artık. Diyelim ki herkesin bilinçaltının bir şekilde bağlantılı olduğunu kabul ettim. Peki ben bunu nasıl görebiliyorum ki? Kane bu soruyu dile getirdiği anda cevabı kendi buldu. Tabii ki, nöbetler sırasında değil mi? Bence bunlar nedenler değil, semptomlar, diye açıkladı Jasper. Herkes toplu bilinçaltını kullanabildiğine göre demek ki beynimizde oraya erişmenin bir yolu var. Beyninde bence bir şey var, dedi Kane'in başını işaret ederek, temporal lobunda ve bunun sayesinde başkalarının yapamadığı bir şekilde toplu bilinçaltına girebiliyorsun. Şimdiye kadar bunu her yaptığında beynin kaldıramıyordu. O zaman da nöbet geçirip bayılıyordun. O zaman da gerçekten bilinçaltına indin Chinkintin. Bence Doktor Kammer'ın deneysel ilaçları sayesinde beynin bir şekilde düzeldi ve bilinçaltına girerken bir yandan da bilinçli kalabiliyorsun artık. O zaman da geleceği görebiliyorsun. Ama fizikle nasıl açıklanır bu anlayamadım. Kane duraksayıp aklını toparlamaya çalıştı ve sonra devam etti. Laplace geleceği görebilmek için her şeyi bilmek gerektiğini söyledi. Heisenberg ise doğada hiçbir şeyin gerçek konumu olmadığını ileri sürdü. Yani her şeyi bilmek imkansız. Bu yüzden de geleceği görebilmek imkansız ve Laplace'ın şeytanı diye bir şey var olamaz, değil mi? Bunu daha çözemedim Mim Simtim diye itiraf etti Jasper, sonra hemen ardından da ekledi. Ama bu teorimin yanlış olduğu anlamına da gelmiyor. Kane Jasper'ın söylediklerini sindirmeye çalışırken kimse tek kelime etmedi. Bir yolla öğrenebiliriz bunu, dedi Doc. Nasıl, diye sordu Kane. Geleceğe bakarak, diye cevap verdi Doc. Bence bu iyi bir fikir değil, dedi Nava Kane'i şaşırtarak. Şimdiye kadar tek kelime etmediği için Kane onun orada olduğunu neredeyse unutmuştu. Neden, diye sordu Doc. Ya tehlikeliyse, dedi Nava bir sigara yakarak. Kimin için tehlikeli? Hepimiz için, dedi Nava sigarasının dumanını üflerken. Özellikle David için. Neden, diye sordu Doc bir kez daha. Ya geri dönemezse? Ya toplu bilinçaltına girer ve bir daha çıkamazsa? Siz dediniz ya, orası zamanın var olmadığı bir her neyse işte. Birkaç saniyeliğine toplu bilinçaltına daldı diyelim. Geri döndüğünde bedeni yaşlanıp ölmüş olabilir. Kane'in birden midesi kalktı. Bu olasılığı hiç düşünmemişti. Bir yandan bunu yapmak istiyordu ama diğer yandan çok korkuyordu. Olasılıkları düşünürken iki şeyin farkına vardı. Birincisi, Jasper'ın anlatacakları bitmişti. İkincisi, artık bunun bir hayal veya yanılsama olduğunu düşünmüyordu. Mümkün değildi. Çünkü o bunları hayal edecek kadar fizik bilmiyordu.